Ayrım 57, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 484. İddianamedeki 18. suçlama ise Sedat Peker'e ağırlaştırılmış müebbet istenen Cahit Çetin'in İstanbul Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de öldürülmesi olayıydı. Cahit Çetin, Sedat Peker'in adamıydı. Bedenine S.P. ve Sedat Peker'in "Bir umuttur yaşamak" sloganlarını dövme olarak yaptırmıştı. Bu cinayetin nedeniyle ilgili savcının iki iddiası vardı. İddianameye göre Cahit Çetin 2015 yılında trans bireyle ilişkisine dair sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı. Sedat Peker ile Silivri cezaevinde birlikte hapis yatan eski Sivas Ülke Ocakları Başkanı Oğuz Bulut, 2017 yılında 15 yaşındaki bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunurken yakalandı. Bu olay sosyal medyada Sedat Peker'e yönelik tepkiye dönüştü. Sedat Peker, Oğuz Bulut'u yıllar önce çevresinden uzaklaştırdığını açıkladı. Ancak bu olaydan sonra Cahit Çetin'in 2 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi. İddianamedeki ifadelere göre Sedat Peker ilişkili olduğu bir mafya grubuna Cahit Çetin'in cezalandırılıp görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması talimatını verdi. Ancak pusuya düşürülen Cahit Çetin direndi. İstanbul Çekmeköy'de ateş açılan Cahit Çetin öldü. İddianamedeki ikinci iddia ise Cahit Çetin'in Sedat Peker ile Kıbrıs'ta yasa dışı bahis faaliyetine girdiği ve bu konudaki para anlaşmazlığı nedeniyle öldürülmesiydi. Eray Kenanoğlu'nun silahla yaralanması olayı da iddianamedeki diğer bir suçlamaydı. Kıbrıs'ta 18 Mayıs 2019'da lokantadan çıktıktan sonra bacaklarından 8 kurşunla vurulan Eray Kenanoğlu defalarca CİMER'e başvurmuş ve Sedat Peker'i suçlamıştı. Sedat Peker'in 2018 yılında yurt dışına kaçması ve 2 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ifşalarda bulunmasının ardından Eray Kenanoğlu soruşturmaya dahil edildi. KKTC'de yaşayan Eray Kenanoğlu, Sedat Peker ile yasa dışı bahis işi yaptıklarını anlattı. Onun iddiasına göre Sedat Peker'i yasa dışı bahis alanına sokmuş ve daha sonra dışlanmıştı. İfadesinde Halil Falyalı dahil pek çok isim geçiyordu ve Sedat Peker'in yasa dışı bahisten büyük paralar kazandığını iddia ediyordu. Eray Kenanoğlu, Cahit Çetin'in de yasa dışı bahis organizasyonunda yer aldığını savundu. İddianamedeki ifadesinde 2017 yılı içerisinde bahis işinden dolayı Cahit Çetin ile Sedat Peker arasında para anlaşmazlığının çıktığını, bu sebeple Sedat Peker'in Ufuk Yapıcı'ya talimat vererek şahsın infazını verdiğini çevremden ve bu sektördeki kişilerden öğrendim dedi. Bu iddianameye tek adam rejiminin gölgesinin düştüğünü tekrar vurgulamak gerekiyor. Siyasetin oyuncağına dönüşmüş yargı süreçlerinde gerçeklere ulaşmak çok zor. Cahit Çetin'in öldürüldüğü 2017'de başkanlık sisteminin oylandığı anayasa referandumu yapılıyordu. Ve Sedat Peker evet kampanyası yürütüyor, Erdoğan ve iktidar karşıtı hedef alınan kim varsa ölüm tehditleri savuruyordu. Ancak iddianamede bu suçlara dair tek satır yer almadı. Bu iddianamede Sedat Peker'in Cahit Çetin'in öldürülmesine azmettirmekten bir ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan 392 yıl hapsi istendi. Hakkında tutuklama kararı çıktı. Sedat Peker tüm suçlamaları reddetti. Kendisiyle bağlantısı tespit edilemeyen kişilerin faaliyetlerinden dolayı suçlandığını savundu. Peker'in herhangi bir soruşturmaya dönüşmeyen ve tıpkı yargı gibi siyasal iktidar, tabanı ve medyasının da görmezden geldiği iddia, itiraf ve ifşaları muhalifler tarafından yine sosyal medya kanallarıyla yaygınlaştırıldı. İktidar yanlısı olmayan medya tarafından da haberleştirildi. Ancak yapılan haberlerin birkaç istisna dışında Peker şunları dedi, söyledi kısmından öteye gitmediğini söylersek yanlış olmaz. Peker'in öfkesini de gizleyemeyerek gazeteciliği de ben mi yapayım derken söylemeye çalıştığı da bu idi. Başka bir deyişle Peker iddialarının haberleştirilme süreci Türkiye'de gazeteciliğin içinde bulunduğu durumun çarpıcı bir örneği oldu. Muhtemeldir ki Peker ile söyleşi yapmak isteyen çok sayıda gazeteci olmuştur. Ancak şu ana dek bu taleplerin olumlu bir karşılığı medyaya yansımadı. Kendisiyle söyleşi yapma talebimizi geri çevirmeyen, ancak yazılı olmasını şart koşan Peker sorularımıza yanıt verdi. Pek çok soruya çeşitli gerekçelerle ya yanıt vermeyen ya da tatmin edici yanıtlar vermese de önemli bilgiler içeren bir söyleşi oldu. Sedat Peker kendisinden taleplerde bulunan Metin Külünk'ün bir elçi olduğunu ifade etti. Metin Külünk dışında siyasetçilere de para verdiğini anlattı ama isim vermedi. Azerbaycanlı mafya babası Nadir Salifov'a deport edilmek üzere göç idaresinde tutulurken cep telefonu ulaştırdığını ve onunla konuştuğunu iddia etti. Sedat Peker, Türkiye'deki bazı dostlarının kendisinin anlattığı olaylarla ilgili devletin soruşturma yürüttüğü yönünde kendisine bilgi ulaştırdığını da söyledi. Kendisine bilgi akışının en çok AKP içindeki dostlarından olduğunu da öne sürdü. Sadat'ın kontrolsüz bir güce dönüştüğünü de ifade eden Sedat Peker, gelecekte büyük bir tehlike oluşturacağına dair tespitler yaptı. Sedat Peker'in mafya tanımı da oldukça ilginç. Kendi geçmişi ve karıştığı öne sürülen suçlamalarla ilgili sorularımızı da yanıtsız bırakmakla kalmayıp sadece kendisinin kirli olmadığını söyleyen bu söyleşi, Sedat Peker'in söyledikleri kadar gizlediklerini de ortaya koyuyor. İlk videomuzda evinizde dünyanın iki büyük bankasının sahibi ve avukatlarıyla toplantı yaptığınızı söylediniz. Bu iş toplantısının konusu neydi, kimler vardı? Bahsi geçen bankalar hangileri? İş yapmak için evime gelmiş o insanların ve bankaların isimlerini vermem şık bir davranış olmaz. Bu yüzden isimlerini vermeyeceğim. İş toplantısının konusu büyük ölçekte uluslararası yatırımlardı. Soru. Bir akrabanızın Serhat Albayrak ile görüştüğünü ve Serhat Albayrak'ın bizim canah onu sever dediğini iddia ettiniz. Bu akrabanız kimdi? Serhat Albayrak başka mesajları size ulaştırdı mı? Sedat Peker. Bahsi geçen akrabamın ismini vermem de uygun olmaz. Çünkü onlar kendi onurum için başlattığım bu savaşın parçası değiller. Benden dolayı zarar görmelerini istemem. Soru. Pelikancılar hakkında konuşmamanız için sizden kimler ricacı oldu? Süheyb Öğüt size gazeteci gönderdi mi? Gönderdiyse kim? Süheyb Öğüt ile telefon görüşmesi yaptınız mı? Yaptıysanız neler söyledi? Sedat Peker. Serhat Albayrak'ın bu konuyla ilgili iki ayrı kez mesajını ulaştırdı. Pelikancılar hakkında konuşmamamı birçok kişi istedi. Ancak bunların içinde bence önemli olanı AK Parti milletvekili Metin Külünk'tü. Bu konuyla ilgili benimle görüşme yapan gazeteci Fatih Tezcan'dı. Soru. Metin Külünk ona verdiğiniz paraları hangi amaçlarla kullandığını söylüyordu? Sedat Peker. Metin Külünk'ün isteği üzerine Almanya'daki bir gruba para yollamıştım. Ayrıca seçim zamanlarında seçimde kullanılmak üzere paralar verirdim. Ayrıca benden rica ettiği bir akrabasının işi için bugünün 200 bin dolarına tekabül eden bir para verdim. Ayrıca destek olmamı istediği şahıslar olursa onlara yardımcı olurdum. Soru. Metin Külünk sizin ifşalarınızdan sonra yaptığı bir açıklamada elçilik vurgusu yaptı. Sizden nezarette eski milletvekilinin dövülmesi ve Hürriyet gazetesi baskınları için taleplerde bulunurken biri ya da birilerinin elçisi olduğunu söyledi mi? Metin Külünk'ün sizden başka talepleri oldu mu? Ahmet Hakan'ın dövdürülmesi olayı da sizin yaptırdığınız iddia edildi. Bu doğru mu? Size siyasi cenahtan böyle bir talep geldi mi? Sedat Peker, bu sorunuzdaki eski bir milletvekilinin karakolda dövülmesi ve Hürriyet gazetesi baskınında Metin Külünk'ün elçi olduğu doğrudur. Sorunun kalan cevabı şimdilik bende kalacak. Benim kendisine başka yerlere iletilmek üzere söylediğim bazı özel bilgiler vardı. Bunlar da ilerleyen zamanın konuları. Çünkü savaş hala devam ediyor. Ahmet Hakan'la tanışmışlığım var. Kendisini evinde de ziyaret ettim. Bu yüzden benim böyle bir olayın içinde olmayacağım düşünüldüğünden belki başka birine rica etmiş olabilirler. Ancak benim bu konuyla ilgim yok. Soru: Metin Külünt dışında para verdiğiniz siyasi ya da bürokratlar var mı? Varsa kimler? Cevap: Tabii ki para verdiğim siyasiler ve bürokratlar var. Ancak bana kalleşlik yapmadıkları sürece bu kişilerin ismini asla söylemem. Benim savaşım aileme ve şahsıma karşı saygısızlık yapanlarla. Ucu nereye varırsa varsın. Soru: AKP'nin seçim kampanyasında sizin firmanız üretimi Türk kahvelerinin bedava dağıtıldığını ve size ödeme yapılmadığını söylediniz. Bu konuda sizden ricacı olan kimdi? Yanıt: Kahve dağıtımı sadece İstanbul'da olmadı. Onların söyledikleri birçok farklı şehre yolladım. Metin Külünk'le sırdaş derecesinde yakınlığım olduğu için genelde kendisinin üzerinden her konuda bana ulaşırlardı. Soru: Cumhur İttifakı'na destek mitingleri düzenlerken siyaset ve bürokraside kimlerle temaslarınız oldu? Yanıt: Gittiğim şehirlerdeki devlet erkanıyla ve siyasilerle tabii ki temasımız oluyordu. Ancak isim vermem şık bir davranış olmaz. Onlar benim savaşımın dışındalar. Soru: Lotu Kuli'nin yani Nadir Salifov'un Mehmet Ağar ile daha önce birlikte faaliyetleri oldu mu? Nasıl tanıştıklarını biliyor musunuz? Nadir Salifov'un Türkiye'de başka siyasiler ya da bürokratlarla bağlantıları var mıydı? Nadir Salifov ne zamandır Türkiye'de faaliyet yürütüyordu ve bu faaliyetler konusunda bilgi verir misiniz? Nadir Salifov'un deport kararında Edirne'de bir polisin öldürülmesinin yattığını ifade ettiniz. Siz bu belgeyi gördünüz mü? Yanıt: Lotu Kuli ile Mehmet Ağar arasındaki en önemli konu Kuli'den Mübariz Mansimov'u öldürmesini istemesiydi. Şükürler olsun bu gerçekleşmedi. Nadir Salifov'la olan dostluğum buna engel oldu. İlerleyen paylaşımlarda belirteceğim üzere Balkan kökenli büyük bir iş adamını Kuli'nin adamlarına vurdurttu. O iş adamı şu anda sakat kaldı. Bu konuya daha sonra yapacağım paylaşımlarda isimler vererek detaylı değineceğim. Nadir Salifov'un deport kararını ben bizzat görmedim. Ancak rahmetli Nadir'i göç idaresine getirdiklerinde içeriye kendisine bir telefon ulaştırıp konuştuğumuzda kendisi söyledi. Zaten bu evrak şu an emniyetin kayıtlarında var. Size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Nadir'in ölümünde de Mehmet Ağar'ın oluru var. Çünkü kendisine birçok iş yaptırdı. O olayların kapanması için rahmetlinin ölmesi gerekiyordu. Mehmet Ağar'ın bu tarzını herkes bilir. İş adamı olduğu söylenen uyuşturucu kaçakçısı olan kişilerin ölüm olayları da bunlara örnektir. Son 30 yılın bu ülkedeki tüm büyük suçlarında Mehmet Ağar'ın mutlaka parmağı vardır. Bunu sakın mübalağa olarak görmeyin. Soru: Kutlu Adalı cinayetini anlattığınız videoda bana iş adamlarını veriyorlardı diyorsunuz. Burada bahsettiğiniz Kürt iş insanları mı? Sakarya, Sapanca, Hendek üçgenindeki cinayetler konusunda tanıklıklarınız var mı? Yanıt: Bahsettiğim Kürt iş adamları değil, tanınmış iş adamlarına benim telefon açmamı sağlıyorlardı. Bana bunların PKK'ya yardım ettiğini söylüyorlardı. En son Ahmet Hamoğlu'nun ismini söylediklerine ben de bu adam Çorumlu, PKK ile ne ilgisi olabilir dedim. Sonra bana hikayeler anlatıp ikna olmamı sağladılar. Şimdi bunları yazarken gülüyorum. Ahmet Hamoğlu bir çanta parayla gidip kendisini affettirdi. Sonra bana sen doğru söylüyorsun, bu adamın PKK ile bir ilgisi yokmuş, iyi bir adammış dediler. Sapanca Hendek Adapazarı üçgenindeki cinayetlerin Mehmet Ağar'ın Milli Güvenlik Konseyi'nde çıkarttığı karar üzerine olduğunu zaten anlatmıştım. Soru: Birleşik Arap Emirlikleri BAE görevlilerinin sizi evinizden alıp götürmesinden sonra yaptığınız görüşmede Türkiye'den gelen bir mesaj size iletildi mi? Bu olaydan sonra yazdığınız tweet serisinde tabii ki bu süre zarfında gereği eğer yapılmazsa yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz elbet olacaktır yazdınız. Bu size vaatlerde bulunulduğu şeklinde yorumlandı. Bu doğru mu? Yanıt. Bay görevlileri bana Türkiye'den bir not iletmediler. Sadece kendi can güvenliğimle ilgili konuştular. Bir de bizim ülkemizde kalıp başka bir ülkenin yönetimini kötüleyemezsiniz dediler. Türkiye'deki bazı dostlarım senin anlattığın suçlarla ilgili devletimiz çalışma yapıyor. Gereği yapılacak dediler. Ben de halen daha bekliyorum. Soru. Mehmet Cengiz ile akraba oldunuz ve onun bir arabulucu olarak sizinle görüştüğü iddia edildi. Bu doğru mu? Yanıt. Mehmet Cengiz'le dedelerimizden dolayı akrabayız. Bu konuyla ilgili benimle bir görüşmesi olmadı. Ancak kendisinin yakın çevresinden insanlar ricacı oldular. Bazı gazetecilere biz Sedat Peker'le 20 senedir görüşmüyoruz demiş. Bu doğru bir bilgi değildir. Zamanı geldiğinde bu konularla ilgili de gerekirse konuşacağız. Soru. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir düğün sırasında çekilmiş fotoğrafınız var. Bu ayaküstü görüşmede neler konuşuldu? Geçmişte veya daha sonra Erdoğan ile başka görüşmeleriniz oldu mu? Yanıt. Sayın Cumhurbaşkanı ile düğündeki görüşmemizden önce başka görüşmelerim oldu. 1999 senesinden itibaren kendisiyle tanışırız. Kendi görüşmelerimizin haricinde ikimizin dostu olan bazı iş adamları, spor adamları, siyasiler üzerinden görüşmelerimiz oldu. Görüşmenin mahiyetine göre sözlü veya yazılı olarak kendisiyle irtibat kurdum. Düğündeki görüşmemizde halini hatırını sordum. Kendisi de aynı şekilde benim halimi hatırımı sordu. O günkü gündeme ait sohbet ettik. Soru. Burhan Kuzu size Zindaşti'nin skandal tahliyesinde parmağı olan diğer kişilerin isimlerini verdi mi? Bu olayda başka kimlerin rol aldığı konusunda duyumlarınız var mı? Yanıt. Bu konuyla ilgili kendi sayfamda detaylı olarak paylaşımlar yaptım. Oradan cevaplara ulaşabilirsiniz. Ancak ölümüyle ilgili önümüzdeki zamanlarda yeni bir bölümü tekrardan açacağım. Soru. Mehmet Ağar'ın Ataşehir'de bir uyuşturucu satıcısını öldürttüğünü iddia ettiniz ama isim vermediniz. Öldürülen bu kişi kimdir, neden ve nasıl öldürüldü? Bu iddiada hemşerim vardı ya masa kurdun 50 milyon avro dediniz. Bu para kime ait? Yanıt. Bu konuyla ilgili de önümüzdeki zamanlarda kendi paylaşımlarda yer verip anlatımda bulunacağım. Soru. Süleyman Soylu sizin Çetin Gören ile fotoğrafınızı TRT'de katıldığı programda gösterdi ve bataklık operasyonunun size uzandığını söyledi. Ancak bataklık iddianamesinde sanık değilsiniz. Çetin Gören'in faaliyetleri konusunda bilginiz var mı? Yanıt. Süleyman Soylu bu dünyada tanıyabileceğiniz en tehlikeli varlıklardan bir tanesidir. Kamuoyunun aklını karıştırmak için o programda söylediği şeylerin yalan olduğu apaçık ortadadır. Net olarak yalan söylediği anlaşıldı. Benim yakınım diye yalan söylediği Çetin Gören'in kendisinin yakını olduğu, bu şahıs aranırken kendisinin İçişleri Bakanlığı zamanında 2 adet silah taşıma ruhsatı aldığı ortaya çıktı. Bence bu kişi bir İçişleri Bakanı değil, kesinlikle Suç İşleri Bakanı'dır. Soru. Nevzat Kaya'nın bataklık operasyonundan çıkarılması için Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun para aldığını iddia ettiniz. Nevzat Kaya ve Engin Soylu'nun ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz? Nevzat Kaya, Engin Soylu'nun ihtisaslı plakasını ne kadar süre kullandı? Sizin de ihtisaslı plaka sahibi olduğunuzu belirttiniz. Sizin plakanız kimin adına ihtisaslıydı? Bu plakayı nasıl almıştınız? Yanıt. Nevzat Kaya'nın Engin Soylu ile yakınlığını zaten bütün herkes bilir. Hem kendileri hem eşleri de birbirleriyle görüşürler. Benim iddiam zaten kanıtlandı. Bataklık operasyonundan tutuklanan Nevzat Kaya 5 milyon dolar karşılığında sadece tahliye olmadı. İddianameden de çıkarıldı. Nevzat Kaya'nın Engin Soylu üzerine olan ihtisaslı plakası operasyondan 15 gün önce Nevzat Kaya'dan alındı. Benim ihtisaslı plakam kendi adımaydı. İçişleri Bakanlığı'nın onuru ile İstanbul Valiliği tarafından verildi. Terör örgütlerinin ölüm listesinde olduğum için hem polis koruması hem de tahsisli plaka verildi. Soru: Kolombiya'da yakalanan 4.9 ton kokainin Türkiye'deki alıcısı hakkında halen açıklama yapılmadı. Ama sizin açıklamalarınızdan sonra yakalanan kokain miktarı Türkiye'nin bir kokain rotasına dönüştürüldüğünü ortaya koyuyor. Mehmet Ağar'ı kokain kaçakçılığının ortasında olduğuna dair iddialarınız neye dayanıyor? Yanıt: Benim söylediğim doğruluğu hakkında diyet ortaya koyduğum bütün her şeyin doğruluğu zaten ortaya çıktı ve de çıkmaya devam ediyor. İzmir Limanı'nda Mehmet Ağar'ın ve Erkam Yıldırım'ın haberi olmadan hiçbir yasa dışı iş yapılamaz. Mersin Limanı da keza aynı şekildedir. Bu konularla ilgili ileriki zamanlarda yapacağım paylaşımlarda yeni bilgilere detaylıca yer vereceğim. Mübariz Mansimov'un elinden oyuna getirilerek alınan Bodrum'daki marina da bu kaçakçılığın parçasıdır. Tonlarla ağırlığı olan kokainler İzmir Mersin Limanı'na geldikten sonra Bodrum'daki marinaya gelen 40 metrelik gösterişli yatlarla Orta Doğu pazarına taşınırdı. Bu tabii ki uyuşturucunun sadece bir rotası. Soru: Halil Falyalı'nın uyuşturucu para trafiğini yürüttüğünü söylediniz. Falyalı bunu nasıl bir yöntemle yapıyor? Bu konuda kimlerle çalışıyor? Yanıt: Halil Falyalı Kıbrıs merkezli kara para trafiğini Kıbrıs Türk Devleti'ndeki bazı bürokratların ve siyasilerin desteğiyle yapıyor. Aynı şekilde ne yazık ki bizim ülkemizde de bu konuda yardım aldığı siyasiler ve bürokratlar var. Soru: Halil Falyalı'nın elinde tuttuğu ve Erkam Yıldırım'a şantaj yaptığını iddia ettiğiniz kasetlerin içeriğinde neler var? Örnek olarak rüşvet içerdiğini söylediniz. Bu rüşvet neyle ilgili? Erkam Yıldırım ile Süleyman Soylu'nun ortak dostları diyerek kimleri kastettiniz? Yanıt: Halil Falyalı'nın elindeki kasetler hem rüşvet hem de uyuşturucu kullanırken yapılan cinselliklerle alakalı seks kasetleridir. Verilen rüşvetler uyuşturucu ticareti ve kara para aklama operasyonları ile ilgilidir. Soru: Sizin iadeniz karşılığında FAS'a insansız hava aracı teklif edildiğini hangi kaynaktan öğrendiniz? Yanıt: Bu bilgi bana FAS istihbaratındaki dostlarım tarafından söylendi. Net bir bilgidir. Soru: Süleyman Soylu'nun size hakkında açıklama yapacağım kusura bakmasın diye mesaj gönderdiği kişi kim? Yanıt: Süleyman Soylu ile özellikle son dönemlerdeki irtibatımızı Reşat Hacı Fazlıoğlu üzerinden yapıyorduk. Önümüzdeki zamanlarda HTS kayıtları açıklandığında bunun da doğru olduğu net olarak ortaya çıkacaktır. Soru: Soylu'nun pandemi dönemindeki istifasında bot hesapları bir gün önce hazırlandığını söylediniz. Bu hesapları kim organize ediyor? Para kaynakları nereler? Siz bu olaya nasıl dahil oldunuz? Yanıt: Süleyman Soylu'nun çok güçlü bir troll ordusu vardı. Bu yapının içindeki birçoğu da benim kardeşim gibi olan kişilerdi. Bu yapının içinde olmayan ancak bana yakın olan sosyal medyada güçlü bazı kişileri de istifa olayındaki tiyatro olayına destek vermeleri için ben organize ettim. Bu arkadaşlarımız genç olan arkadaşlar. İsimlerini verirsem kamuoyunda yıpranırlar. Bu yüzden isimlerini vermeyeceğim. 57. ayrımın sonu. Sayfa 493.